Selam gençler, herkese merhaba. Uzun zamandır buralarda pek gözükmüyordum. Birçok mesaj aldım, mail aldım. Çok teşekkür ederim. Podcast'imiz devam edecek. En son bölümü galiba depremden hemen sonra yapmıştık. Sonrasında hepimizin hissettiği gibi ben de bir mental olarak büyük bir yorgunluk içerisindeydim ve bir süre ara vermek istedim. Bunun tabii tek sebebi, bu ara vermenin tek sebebi sadece deprem değildi. Aynı zamanda işlerimin yoğunluğu ve yaşamış olduğum birkaç sıkıntı sebebiyle mecburen ara vermek zorunda kaldım ama şunu söyleyeyim. Zaman buldukça podcast yapmaya devam edeceğim. Günceli takip ediyorum. Her şeyin farkındayım. Mesajlarınızı alıyorum. Şimdi 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Demokrasinin şahlandığı, adeta böyle nasıl diyeyim sana, gökyüzüne İsa Mesih gibi fırladığı, çıktığı, yükseldiği, artık neyse, bir dönem geçirdik. Kampanya süreçleri de harikaydı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri, herkesi terörist ilan etmesi falan çok mükemmeldi. Tabii ben bunu bir outsider olarak, yani ülkenin dışında bulunan bir kişi olarak izlediğimde ayrı bir komediye dönüyor her şey. Şimdi seçim kampanyası süresince hepimiz galiba biraz fazla gaza getirdik birbirimizi. Bu tabii bir echo chamber etkisi de var. Yani yankı odası etkisi de var. İşte kazanıyoruz, ediyoruz, ilk turda bitirelim, işte şöyle gömelim, böyle bitirelim, işte yargılanacaksınız vesaire vesaire vesaire. Açıkçası ben ümitliydim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda bu seçimi alacağını, fakat beklediğimiz gibi olmadı. Ama bu bir ümit kırıcı unsur olsa bile ikinci turda oylarımızı gene vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii bu bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Bunu herkes kabul ediyordur muhtemelen. Şimdi isterseniz baştan itibaren şöyle bir bakalım, seçimlerde ne oldu, kampanyada ne oldu, işte seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor, seçim gecesi neler yaşandı. Ufak bir analiz yapalım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi galiba hiç kimse bu seçimlerin özgür, adil ve eşit bir biçimde kampanya sürecinde en azından geçeceğini beklemiyordu, değil mi? Yani bunu beklemek biraz safça olur. Fakat içimizde bitmek, tükenmek bilmeyen bir ümit vardı. Doğal olarak bu ülkenin düzelmesini istiyoruz. Bu artık mafya düzeni, otokratik sistem, diktatörlük, ne bileyim işte seçimli otoriteryen sistem vesaire vesaire, ne diyorsanız artık adına. Bunun bitmesi gerekiyor. Bu açık. Neden? Çünkü bir, ülkede adalet namına hiçbir şey yok. İki, gençler ümitsiz. Üç, ekonomi berbat. Dört, kurumların içi boşaltıldı ve liyakat sistemi tamamıyla nepotizme, yani benim dayım senin dayını döver sistemine geçti. Gün sonunda geldiğimiz nokta ise şu: bitik bir ülke. İşte CDS primleri, yani bu kredi risk primleri neredeyse batmış olan Sri Lanka seviyesine gelmiş bir ülke. İşte savcıların veya hakimlerin teröristleri saldığı, masum insanları terörist olarak içeri tıktığı bir düzen, işte bir tweet attığı için tutuklanan gençler vesaire. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz ülkenin durumunu. Fakat şöyle bir durum var. Yıllardır ben bunu anlatmaya çalışıyorum etrafıma. Kimse beni dinlemiyor, dikkate almıyor. O yüzden ben burada sadece söylüyorum. İnşallah siz dinlersiniz. Şimdi eğer başınızdaki kişi ruhsal yönden sıkıntılıysa, mesela büyütülürken hiç sevgi görmediyse, sevgi namına hiçbir şey bilmiyorsa ve içinde herhangi bir merhamet yoksa ve üstüne karaktersiz bir tipse, atıyorum siz Afrika Cumhuriyeti'nden bahsediyorum, haşa Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Şimdi bu kişi kendi ruhsal sıkıntılarını, manyaklıklarını, yani bir Afrika diktatörü, bu manyaklıklarını topluma bir şekilde sirayet ettiriyor. Yani atıyorum Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki işte Lumumba, Lumumba'nın ağzından ben atıyorum 15 yıldır hiç iyi bir söz duymadım. Neden? Çünkü adamın içinde bir sevgi yok. Sevgi kırıntısı yok. Sevgisizle büyümüşlüğün cezasını toplum olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti çekiyor. Ve ne oluyor? Sevgisizlik pompalanıyor. Düşmanlık pompalanıyor. İşte efendim yaratılmış hayali düşmanların, işte bu öcülerin hemen bizi ham yapacağı. Aman Allah'ım, eğer diktatörümüze sarılmazsak ham bittik, öldük. Bu anlatılıyor bize. Yani bize dayatılan bir gerçeklik var. Şimdi bunun teknik karşılığı fate accompli, yani şu gerçeği bükmek. Eğer Demokratik Kongolu bir diktatörseniz ve son gerçek bükücüyseniz halkınızı 20 yıl yönetmeniz çok olasıdır. 40 yıl yönetmeniz de çok olasıdır. Fakat bunun için ne yapmanız lazım? Var olmuş düzeni toptan değiştirmeniz lazım. Nasıl? Adaleti değiştirirsiniz, kendi adamlarınızı yerleştirirsiniz. İşte güvenlik bürokrasisini değiştirirsiniz, kendi adamlarınızı yerleştirirsiniz. Sonra ne olur? Eğitimi baştan aşağı değiştirirsiniz. Sonra ne yaparsınız mesela? Bilinçli bir fakirleştirme yaparsınız. Dersiniz ki mesela, ya ben Katolik, Hristiyanım ve faiz haram. Doğal olarak ben bu faize izin veremem. Ya Hristiyanlık bunu şey yapmıyor, müsaade etmiyor. İsa Mesih zamanında faiz mi vardı Allah aşkına? Deyip mesela politika faizlerini indirirsiniz. Bilinçli bir fakirleştirme yaparsınız. Bilinçli bir fakirleştirmenin sonucu ne olur? Bir, kendi etrafınızda toplanmış network'ünüz, yani bu elite circle'ınız daha da zenginleşir. Yani servet transferi olur. İkincisi, ne olur? Şunu söyleyeyim. Halk daha da fakirleşir. Daha da fakirleştikçe korkusu artar. Ya en azından ya ekmek yiyebilirim, yani ne bileyim bir soğan yiyebilirim falan der garibim Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşları. Sonra ne olur? Var olan şeyi korumak için daha da fazla sarılırlar mevcut hükümete, mevcut diktatöre vesaire. Şimdi bunun bir de protein eksikliği kısmı var. Sen fakirsen kardeşim ne olacak? Protein azalacaksın. Azalınca ne olacak? Daha da beynin bir noktadan sonra çalışmamaya başlayacak. Yani ben burada hakaret etmiyorum. Bilimsel gerçekliklerden bahsediyorum. Şimdi yaşadığımız 20 yıllık dönem sanki birazcık, bak hepsi değil, sanki birazcık böyle bir Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni hatırlatıyor. Haşa, başımızda diktatör yok, unutmayın. Reisi cumhurumuz her zaman için, değil mi? Baş tacı. Şimdi ahval ve şerait bu durumdayken biz seçimlere gittik. Tayyip Erdoğan, dediğim gibi, girişte de söylediğim gibi, sağ olsun. İşte bunlar terörist, bunlar esrar çekiyor, bunlar kokain pazarlıyorlar. İşte bunlar ne yapıyorlardı ya? Erkekler birbirleriyle evlenecek. Daha doğrusu bırak erkekler birbiriyle evlenmesini. İşte kadınlar eşeklerle, ondan sonra erkekler şempanzelerle evlenip bir şekilde böyle bir artık yeni bir habitus kurup, anlatabiliyor muyum? Komünyal bir şeye geçeceğiz, yaşama geçeceğiz. Bunların tasavvurunda. Tabii Tayyip Erdoğan yani kaçın kurası, bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ne yapıyor? Kitlesine diyor ki kardeşim bak burada büyük bir tehlike var. Tamam ben yaptım. Hani ben ekonomistim ama gene ekonomiyi batırdım, ama çözersen ben çözerim. Ama bunlar gelirse ne olur? Maazallah. Yarın öbür gün kümesinizdeki tavuklarla evlenmeye çalışan bu manyak psikopatlar, işte üzerlerinde üzerleri çıplak, altında deri şeyler olan manyak sadistler, ellerindeki zincir olan sadistler, işte başörtülü bacılarımızın üzerine işeyecekler vesaire vesaire. Geçelim, ne oldu? Korku politikası. Korku pompalama. Bunu hatırlarsanız önceki dönemlerde de yapmışlardı fakat işe yaramamıştı. Neydi o? İşte Tayyip Erdoğan beka meselesidir. Tayyip Erdoğan beka meselesidir falan filan. Baktılar bu işe yaramıyor, artık Tayyip Erdoğan beka meselesi değil. Ne oldu? İşte görece düşük gelirli halkın vay be diyeceği belirli araçlar buldular. Nedir bu? TOG, işte ne bileyim, TCG, işte çıkartma gemisine, tabii bu çıkartma gemisi ama ne diyorlar? Uçak gemisi diyorlar. İşte TCG uçak gemisinin, pardon, TCG çıkartma gemisi, ondan sonra SİHA'larımız var, İHA'larımız var vesaire vesaire. Tabii bir yönden bunları anlatırken diğer yönden de ne yaptılar? Cemaatleri harekete geçirdiler. Dini kullanmaya başladılar. Tayyip Erdoğan'ın, dikkat edin, seçimlerde konuştuğu şeyler o kadar önemli ki, yani öyle sıradan söylenmiş şeyler değil. Ne dedi mesela? Biz dedi Allah'tan diyor emir alıyoruz diyor. Bunlar diyor Kandil'den alıyor diyor. Wow, you know, it's too brave. Fakat dedi yani bunu. Şimdi seçimlere girdik. Hepimiz, yani açıkçası ben %51-52 Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını bekliyordum. Neden? Çünkü katılım yüksekti, işte muhalefet bloğu bir şekilde rüzgarı arkasına aldı vesaire vesaire. İşte ekonomi kötü, deprem oldu vesaire vesaire. Sonuçlar bir geldi. Daha doğrusu sonuçlar gelmedi. Sonuçlar açıklanırken şöyle garip şeyler oldu. Ben mesela izliyorum, tamam mı? %49 gibi Kemal Kılıçdaroğlu öndeydi. Tayyip Erdoğan %45 falandı. Bir anda, ya bir anda dediğim 1-2 saat. Ve arada da böyle yani 1,5 milyon falan oy farkı var Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Böyle 1 saat 2 saat içerisinde artık laps diye tam tersine döndü. %49 şey oldu. Tayyip Erdoğan oldu 45 civarında işte. Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Şimdi ben buna şaşırdım. Neden? Çünkü uzun zamandır, yani ilkokul okuduk, ortaokul okuduk, lise okuduk, üniversite okuduk değil mi? Yani matematiği biliyoruz. En azından istatistik herkes okumasa bile neyin ne olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir şey olması lazım. 2 saat içerisinde Tayyip Erdoğan en azından böyle bir 5-6 milyonluk fark atıp, tamam mı, İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde sayması gerekiyor bu değişimin olması için. Tabii bu mümkün mü? İmkansız. Şimdi sonradan tabii bir anda böyle bir herkes sustu vesaire. Ne oldu? Biz bekliyoruz gene salak gibi. Acaba yine adam kazandı mı diyecekler. Sinirlenmemek elde değil bu noktada. O yüzden biraz böyle agresif konuşursam lütfen yanlış anlamayın. Yani Muhammed Yakut denilen bir şahıs var. Onun gibi bağırmama ramak kaldı. Gerçekten ramak kaldı. Anladık ki sonradan CHP'nin içerisinde bir şeyler olmuş, bir şeyler dönmüş, işte o ona girmiş, bu buna tekme atmış vesaire vesaire. Şimdi CHP'li arkadaşlar kızmasınlar, tamam mı? Size şöyle söyleyeceğim. Ya abi bakın, bu seçimin geleceği bayağıdır belli değil mi? En azından işte 2000 kaç yılında oldu? 2018 yılında oldu değil mi? 2018 yılından 5 yıl sonra 2023'te seçim olacağını biliyoruz. Tamam mı? Muharrem İnce kaybetti, eyvallah. Şimdi kim bu seçimlerden sorumlu kişi? Bu, daha doğrusu software sistemlerinden, işte ne bileyim, bu programların, işte yazılımların oluşturulmasında sayımlardan sorumlu kişi Onursal Adı Güzel adlı bir şahıs. Arkadaşım, bu adam 2018 yılında başarısız oldu mu? Oldu. Siz o dönem sandıklara sahip çıkabildiniz mi? Çıkamadınız. Değil mi? Ama aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu ile beraber söke söke aldı mı? Aldı. Değil mi? Yani ortada bir şey var. Done var elimizde. Bu done nedir? Onursal Adı Güzel denilen şahıs bu işi beceremiyor kardeşim. Beceremiyor. Yani bak ya, bunu ilkokul bir düzeyindeki çocuğun yapmayacağı hatalar bunlar. Tamam mı? O çocuk bile, ya da ne bileyim, geç ilkokul biri, 3 yaşındaki çocuk bile işte elini prize sokuyor. Uf, tamam. Cıs dedim mi? Yapmıyor. Neden? Çünkü biliyor, bir şey var orada, bir tehlike var. Ama ne yazık ki CHP'nin tamamını kastetmiyorum ve muhalefeti genel olarak söylüyorum. Yani ağır konuşmayayım diyorum da, yani bu kadar da gerizekalı olunmaz ki kardeşim. Yani bu kadar olmaz ya. Yazık, günah ya. Yani seçimden önce ne diyordunuz? İşte müşahitlerimiz var, şöyle hazırız, böyle hazırız, ilk turda bitirelim falan filan. Oğlum ne ilk turu lan? Ya bu kafayla ne ilk turu? Adamı delirtiyorsunuz ya. Ne ilk turu? Sen hazırlanmamışsın ki kardeşim seçime. Ne ilk turundan bahsediyorsun sen? Milleti gazlıyorsunuz. Hazırlanmıyorsunuz. Stratejileri belirlemiyorsunuz. Acil eylem durum planı yapmıyorsunuz. Sonra verileri alamıyorsunuz değil mi? Alamadınız yani. Bunu itiraf etme. İtiraf etmenize de gerek yok. Herkes biliyor zaten verileri alamadığınızı. Ne oluyor? İşte ikinci tura kaldı da bilmem ne, milletimiz böyle takdir etti. Tamam, eyvallah, milletin böyle takdir etti de kardeşim, sen neye dayanaraktan ikinci turu kabul ediyorsun? Ben açık söylüyorum size. Bak, bunu ümit kırmak için söylemiyorum ya da sandığa gitmemeniz gibi bir şey telkin etmiyorum. Gideceksiniz, oy kullanacaksınız, ben de gideceğim. Gönül rahatlığıyla Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ama ortadaki yanlışı da yanlış demek lazım. Bu bir Kılıçdaroğlu eleştirisi değil. Bence Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve diğer muhalefet liderleri elinden geleni yaptılar kampanya sürecinde. Ve benim beklentilerimin çok üstünde güzel bir kampanya geçirdiler. Bütünleştirici dil kullandılar. İşte ne bileyim, hiç kimseyi etnik, dini, işte ideolojik aidiyetinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz dediler. KHK'lıları döndüreceğiz dediler. Vesaire vesaire. Güzel bir kampanyaydı. Ve ben Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne %100 inanıyorum. Ama dedem, canım dedem, niye böyle yapıyorsunuz? Yani oy vermeye insanları çağırırken işte oyunuzu verin, oyunuzu verin. Tamam, vereceğiz güzel kardeşim de, siz de bir zahmet o böyle mabat bölgeniz var ya, o mabat bölgenizi hafiften kaldırıp şu oyları koruyun kardeşim. Koruyun artık Allah aşkına. Bakın, Türkiye'de IT'ci dolu. Yani biz bunu size bedavaya yapalım ya. Yani bunu beceremiyorsanız vallahi billahi bak, bize verin halk olarak, biz koruruz yani. Biz koruruz oyları. Umarım ikinci turda böyle saçmalıklarla karşılaşmayız. O yüzden ben bu seçimlerin sonucunu çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. %5 atıyorum işte Sinan Oğan'ın aldığını söylüyorlar. Yani benim tahminlerimin çok çok üstünde. %10 MHP'nin oy aldığını söylüyorlar. Yani hatırlıyorsunuz değil mi? Ne demişti en son şeyde Antalya'da Devlet Bahçeli? Sam, Johnny, işte Herkel alayınız Tayyip Erdoğan'ı sikmeye kalksa diye falan bir şeyler söyledi. Yani siyasal iletişim stratejisi sadece bu olan, tam işte Tayyip Erdoğan'ı silkitirmeyiz olan bir partinin %10 alabilmesi, yani bu George Orwell romanlarında bile olabilecek ya da ne bileyim Aldous Huxley romanlarında bile olabilecek bir durum değil. Yok ki yani böyle bir şey. Ve sonradan ne oldu, baktık ki işte kaydırmalar olmuş. Ne olmuş mesela, yani Diyarbakır'da işte HDP'nin kalesi olan bölgelerde meğersem Devlet Bahçeli çok sevilen bir insanmış. Onlar da inanmış bu söyleme. Tayyip Erdoğan'ı silktirmemek adına, silktirmemek adına, yanlış anlaşılmasın, yani bu silkelenme adına oy vermiş HDP'liler. Evet, şimdi arkadaşlar bakın, karşınızdaki insana gerizekalı değil, tamam mı? Gerizekalı olmadığı için de lütfen biraz daha böyle makul bir şey bulun. Nasıl diyeyim? Söylem bulun ya da yalan bulun. Geçelim diğer konuya. Şimdi bakın, biz aslında neyi görüyoruz biliyor musunuz? Ben bunu önceki podcastlerimde de bahsettim. Mesela uydu muhalefetler bölümünü dinleyebilirsiniz. Şimdi Tayyip Erdoğan bu işin çakallığını bilen adam, tamam mı? Bu adam siyaset gurusu. İstediğinizi söyleyin, tamam mı? İstediğiniz kadar sevmeyin. Ama bu adam bu işi biliyor kardeşim, tamam mı? Bu adam bu işi biliyorsa, bu adamın karşısına çıkaracağınız sadece lider değil, ekip de en azından AKP kadar ve Tayyip Erdoğan kadar bu işi bilecek. Tamam mı? Bütün çakallıkları bilecek. Organize olabilecek ve insanları mobilize edebilecek güçte olmak zorunda. Bu sebepten ben muhalefeti çok pasif buluyorum. Çok pasif buluyorum. Eğer kardeşim bir hata yaptıysanız da, bu verileri alamadıysanız da çıkın halkın karşısına, deyin ki biz böyle bir bok yedik ama bunu en kısa zamanda telafi edeceğiz. Şimdi asıl mevzu şu, anlatmak istediğim. Bakın, Tayyip Erdoğan her ne kadar nevi şahsına münhasır bir karakter olsa da birçok taktiği, siyasi stratejiyi farklı liderlerden öğrenebilen bir insan. Benim anladığım şu, seçim propagandası döneminde ve aynı zamanda seçim gecesinde ve ikinci tura giden dönemde Tayyip Erdoğan'ın izlediği yol şu. Bunun bir karşılığı var. Nedir kavramsal karşılığı? Reflexive Control Strategy. Bu nedir şimdi? Bu klasik bir Rus askeri taktiğidir. Tüm amaç şudur, reflexive control'da. Siz karşınızdaki kişiye belirli seçenekler sunarsınız, tamam mı? Bir durum karşısında. Basitçe anlatayım. İşte sen düşmanını yenmişsindir savaş alanında ve 4 tane çıkış stratejisi sunarsın. Dersin ki 1. İşte barış yapalım. 2. Ateşkes ilan edelim. 3. Ben işte senin şu topraklarına el koydum. Şu şu şu şu askerlerini işte rehin olarak aldım. Bunları benden isteme. 4 ne bileyim ülkenin kontrolünü tamamen bana ver. Bu 4 şeyi, opsiyonu sen dayatırsın karşındakine. Tamam mı? Çünkü nedir? Güçlü olan sensindir. Bunun avantajı ne? Şu, eğer mevcut durumun ilerleyişini kendi opsiyonlarında, yani karşındakine dayattığın opsiyonlarla kontrol edebiliyorsan, yani düşmanının ya da ne bileyim işte karşındaki rakibinin opsiyonlarını, tüm opsiyonlarını sen kontrol ediyorsan, bu savaşın galibi sensindir. Şimdi şöyle bakalım, Tayyip Erdoğan'ın kontrol etmediği bir yer var mı devlette? Yok. Asker elinde, polis elinde, ekonomi elinde işte. Aklınıza gelebilecek her şey elinde. Propaganda, medya vesaire vesaire. Doğal olarak ne oluyor? Muhalefet cephesi Tayyip Erdoğan'ın sunduğu opsiyonlardan ilerlemek zorunda kalıyor. Doğal olarak Tayyip Erdoğan zaten maça 2-0, 3-0, 4-0 galip olarak başlamış oluyor. Bunun çözümü yok mu? Var tabii ki. Ama bunun çözümünü uygulayabilecek bir üst akıl olması lazım. Ya ben Twitter'da yazdım. Bakın, bu işi bilen insanlar var. Psikolojik harbi bilen insanlar var. İşte ne bileyim, PsyOps denilen işte bu psikolojik operasyonları bilen insanlar var. Ve çok iyi bilen insanlar var. Ya ben kişisel olarak, bana izin verin, ben gelip yardım edeyim size o gece yani. Başınıza gelecekleri söyleyeyim, anlatayım. Çünkü herhangi bir sorunda bir çıkış planınız yok. Bir opsiyonunuz yok. Kendi opsiyonunuzu yaratamıyorsunuz. Tayyip Erdoğan size hangi opsiyonu verirse bunu kabul ediyorsunuz. Nedir bu opsiyon? Anadolu Ajansı'na, yani Anadolu Ajansı'nın verilerine mahkum kalmak. İkincisine mesela YSK'nın verilerine mahkum kalmak. Ben burada hiçbir devlet kurumunu zan altında bırakmak istemiyorum ya da bunu yapmıyorum zaten. Ama bana TÜİK ne kadar güven veriyorsa YSK da o kadar güven veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben %100 YSK verileri yanlıştır demiyorum. Ama güven vermiyor bana. Şöyle de bir şey var. Güvenmemekten başka çaremiz de yok. Dolayısıyla işimiz bir noktada şansa bağlı olsa da, ikinci tur için konuşuyorum. Tayyip Erdoğan yenilmez bir figür değil arkadaşlar. Tayyip Erdoğan İstanbul'da kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyeceksiniz ya abi, bu İstanbul Türkiye ile aynı şey mi? Değil. Haklısınız. Ama surda açtığınız bir gedik zayıflamış rakibinizin gidişini daha da hızlandırabilir. Zaten şöyle de bir durum var mesela, atıyorum. Otokratik yöneticilerin ve sistemlerin bir seçimle bir gecede gitmeyeceğini anlatan tonlarca kitap var. Bakın, tonlarca. Tartmaya kalksanız bayağı bir ton yapar yani. Nedir bunlardan bir tanesi? Kavram olarak autocratic resilience'dır yani. İşte otokratik dirençtir. Yani şunu beklemeyin gençler. Tayyip Erdoğan 21 yıldır ilmek ilmek bu sistemi kurdu, yarattı ya da ne bileyim işte inşa etti. Sen bir seçimle her şeyi tam tersine çevirmeyi planlıyorsun. Böyle bir imkan var mı? Yok. Şöyle bir imkan var fakat. Eğer biz bu sistemi yenmek istiyorsak ve bu sistemi değiştirmek istiyorsak, ilk önce Tayyip Erdoğan'ı yenmemiz gerekiyor. İdeolojiniz çok farklı olabilir, işte atıyorum. İşte sağcı olabilirsiniz, solcu olabilirsiniz, işte ne bileyim HDP seçmeni olabilirsiniz, KHK'lı olabilirsiniz, dindar olabilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Hiç önemli değil. Eğer biz bu sistemi değiştirmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ve çıkış yolu stratejilerimizi, bu ne demek? İşte seçimi kazanma stratejilerimizi, kendi opsiyonlarımızı kendimiz yaratmamız gerekiyor. Eğer ikinci turda Tayyip Erdoğan, kardeşim bunlar sizin opsiyonlarınız, işte atıyorum 10 tane opsiyonunuz var ve bu şekilde hareket edeceksiniz şeklinde muhalefete sunarsa, yani demek istediğim tüm alanları daraltıp hareket imkanı vermezse, yani bu seçimin Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için herhangi bir sebep görmüyorum ben. Dolayısıyla ümitsiz olmamak gerekiyor. Yenilsek bile güzelce yenilelim yani. Basit goller yemeyelim. Gidelim ikinci oyda adayımızı destekleyelim ve muhalefete baskı uygulayalım ki artık şu sistemlerini falan düzeltsinler ya. Ya abi, bu nedir ya? Bak ben geldim kaç yaşıma, tamam mı? Hani çok böyle ne bileyim 20'lerinde falan değilim ben yani. Kaç yaşına geldim, hala da aynı rezillikleri konuşuyoruz ya. Yani yazık, diyecek bir şey yok. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve masadaki diğer liderler, lütfen, lütfen artık şu seçim olayını halledin, tamam mı? Lütfen şu gençlere güzel bir ülke bırakın ve biz de sizi güzel analım yani. Arkadaşlar, benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz böyle irticalen oldu, herhangi bir hazırlık yapmadım, aklımdan geçenleri söylemeye çalıştım. Benle aynı düşünmüyor da olabilirsiniz. Benim söylediklerimi çok uçup çok fantastik bulmuş da olabilirsiniz. Buna tabii ki saygı duyuyorum. Ama benim için bu seçimin özeti 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. İkinci turda mutlaka ama mutlaka oy verin. Sanda küsmeyin. Hepinize hoşça kalın.